Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyo Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Osmanlı'da Oğlancılık. Yazarı Rıza Zelyut. Türü inceleme araştırma. Kaynak yayınları 1. basım Kasım 2016. ISBN numarası 978-605-182-042-2. Bu kitap 265 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Ağustos 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Osmanlı'da Oğlancılık adlı bu kitap, Osmanlı tarihinde şimdiye kadar gizlenen esircilik ve devşirmecilik üzerinde yükselen cinsel sapmayı gündeme getiriyor. Araştırmacı yazar Rıza Zelyut, oğlancılık yani gulamparelik veya lutilik konusunu yeni arşiv belgeleri ışığında bütün yönleriyle ele alıyor. Oğlancılığın tarihi ve kültürel kökenleri nelerdir? Kutsal kitapların oğlancılığa yaklaşımı nasıldır? Osmanlı'yı yönetenler oğlancılığı nasıl meşrulaştırdı? Oğlancılık ile kadının değersizleştirilmesi arasındaki ilişki nedir? Hangi Osmanlı padişahları oğlanlar için şiirler yazdı? Büyük Osmanlı şairleri oğlanları hangi niyetle övdüler? Gulamparelik sokaklara nasıl indi, şarkılara nasıl girdi? Batılı yazarların Osmanlı'da oğlancılıkla ilgili düşünceleri nelerdir? Oğlancılık konusu akademisyenler tarafından nasıl çarpıtıldı? Oğlancılığın günümüzdeki varisleri kimlerdir? Oğlancılık kimler arasında yaygındı ve oğlanlar nasıl kullanılıyordu? Acemi oğlanlar, iç oğlanları, hamam oğlanları, tavşan oğlanlar, oğlancılığın çeşitleri, oğlancıların mekanları ve daha fazlası ilk kez açık olarak bu kitapta. Rıza Zelyut, 1948'de Tokat Niksar'ın Ormancık köyünde doğdu. Zelyut'un öyküleri 1968'den başlayarak Kıyı, Hisar, Eflatun, Güney, Yelken, Türk Dili, Varlık, Öykü, Yansıma gibi dergilerde yayımlandı. Türk Dil Kurumu'nun 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. yılı nedeniyle düzenlediği yarışmada birinci oldu. Bilim kurgu türünde 3 çocuk romanı yazdı. Yazarın 1979 yılında yazdığı ve Kızılderi olayı da anlattığı destan türü kitabı Sonsuz Yarım Gün, 1980 darbesinden sonra yasaklanıp yakıldı, kendisi de hapis cezasına çarptırıldı. 1983 yılında Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. 1989'da Alevilik bildirgesini yayımlayıp Alevilerin sorunlarını Türkiye gündemine taşıdı. Nefes dergisinde danışmanlık yaptı. 1996'da Cem dergisinin yeni haliyle yayımlanmasına öncülük etti. 1994 yılından başlayarak Akşam ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Atatürk devrimlerinin, laikliğin, sivil hukukun kararlı savunucusu oldu. Gericileri şiddetle eleştirdi. 2012 yılında Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü ile ödüllendirildi. Halen Aydınlık gazetesinde köşe yazarı yayımlanıyor. Osmanlı tarihi ve kültürü üzerinde uzmanlaşan Rıza Zelyut bu konuda 2 roman yazdı. Araştırmalarını Türk tarihi, halk kültürü, din ve siyaset üzerine yoğunlaştıran yazarın kitapları şunlardır: Halk Şiirinde Gerçekçilik, Osmanlı'da Karşı Düşünce ve İdam Edilenler, Halk Şiirinde Başkaldırı, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, Aleviler Ne Yapmalı, Alevilerde Mizah, Türk Aleviliği, Anadolu Aleviliğinin Kültürel Kökeni, Yabancı Kaynaklara Göre Türk Kimliği, Dersim İsyanları ve Seyit Rıza Gerçeği, Seçkinler Kitabı, Kitab-ı Ekabir, Ali'nin Sırrı, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Esirciler Hanı, Sultanlar ve Cellatlar, Muaviye'den Erdoğan'a Din ve Siyaset. Şuh-ı Nevhat gibidir her divan, oldu şirazesi hattı huban, Sümbülzade Vehbi. Eski divanlarımız dopdolu oğlanla şarap, biradan, fahişeden başka nedir şiir-ü şebab? Mehmet Akif Ersoy. Ön söz. Çoktan tarihe karışmış olan feodal Osmanlı düzeni bugün üstün bir ahlaki model gibi demokratik düzenin bireylerine dayatılıyor ve cumhuriyet rejimi kötüleniyor. Halbuki devşirmelerden oluşan Osmanlı yönetici sınıfı kadın erkek birlikteliğine dayalı geleneksel Türk ahlakını yıkmış, bunun yerine oğlancılığı yerleştirmiştir. Osmanlı düzeni kadının adının dahi anılmadığı, oğlanların kadından daha üstün görüldüğü bir düzendir. Bu yakıcı gerçeğin ilginç belgelerini bu kitapta okuyucuya sunuyoruz. Az bilinen belgelerin yanına bilinmeyenleri de ekleyerek bir külliyat oluşturduk. Belgeler kadar önemli bir konu da bu verilerin doğru değerlendirilmesidir. Cumhuriyet dönemi tarihçileri Osmanlı ahlak sisteminin temelinde yer alan esirciliği ve bundan doğan oğlancılığı inatla gizlemişlerdir. Son dönem tarihçilerinin üstadı kabul edilen Profesör Halil İnalcık, "Has Bahçede Ayşü Tarap, Nedimler, Şairler, Mutripler" adlı eserinde bu konuya Gılman Hizmetkarlar ara başlığında kısaca ve üstü kapalı olarak değinmiştir. Dipnot: Halil İnalcık, "Has Bahçede Ayşü Tarap, Nedimler, Şairler, Mutripler", Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları İstanbul 2011, sayfa 183-184. Profesör İnalcık, Osmanlı sisteminin temelini oluşturan esircilik ve oğlancılık konusundaki temel kaynakları hemen hemen görmezden gelmiş, sadece Gelibolulu Ali'nin "Mevaiddü Nefais fi Kavaidil Mecalisinden" küçük alıntılarla konuyu geçiştirmiştir. Profesör İlber Ortaylı, Osmanlı Sarayı'nda Hayat adlı çalışmasında Topkapı Sarayı'nı bir mimar mühendis gibi ayrıntılı olarak anlatmasına karşın, saraydaki işret meclislerinden, iç oğlanlarından, bunların aralarındaki ve efendileriyle olan cinsel ilişkilerinden hiç söz etmemiştir. Tarihin bu kirli ve acı yüzünü gizlediği yetmiyormuş gibi Enderun'a alınan oğlanlardan söz edenleri de tarihi magazinleştirmeye çalışan uydurmacılar diye suçlamıştır. Dipnot İlber Ortaylı, Osmanlı Sarayı'nda Hayat 2. Basım, Yitik Hazine Yayınları İstanbul 2011, sayfa 103. Haremdeki rezaletleri gizleme gayreti içindeki Profesör Ortaylı'yı Ali Ufki Bey'in bu çalışmaya aktardığımız anıları pek açık biçimde yalanlamaktadır. Emine Tuğcu dışındaki akademisyenler Osmanlı düzenindeki oğlancı ve işretçi hayatı anlatmada Osmanlı vaka nüvisleri ve şairleri kadar cesur ve gerçekçi değiller. Özellikle şair Gazali Mehmed'in burada temel aldığımız Kitab-ı Dafi Gül, Gumum, sadece Osmanlı kültürü açısından değil, dünya kültürü açısından da çok değerli bir eserdir. Ama onu günümüz diline aktarmaya sadece Filiz Bingölçe cesaret edebilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi'nin Esat Efendi kısmında 3629 numarada kayıtlı nüshasında bu eserin ismi Dafi-ül Gumum ve Rafi-ül Humum olarak verilmektedir ki doğrusu da bu olsa gerektir. Kitab-ı Dafi-ül Gumum, dönemin üst tabakasının hayat tarzını yansıtan bir eserdir. Yazılmasının sebebi de Padişah 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'un böyle bir eser istemesidir. Şair Gazali de pek bilinen bu bir tür olan Bahname tarzında bu eseri kaleme almıştır. Şehzade Korkut'u kardeşi Yavuz Sultan Selim 1513'te öldürttüğüne göre kitap bu tarihten önce yazılmıştır. Bu dönemde şehirlerde zina ve livata öyle yaygınlaşmıştır ki bu işlerin hikayeleri anlatılmaya başlanmış, bunlar kulaktan kulağa aktarılarak ün kazanmıştır. Bunları en iyi anlatanlardan birisinin Deli Birader lakaplı şair Gazali olduğu anlaşılmaktadır. Şehzade Korkut'un veziri ve kapıcı başısı konumundaki Piyale Bey, şair Gazali'nin bu yöndeki ününü duymuş, onu Manisa'ya çağırarak bu öykülerin yer aldığı bir kitap yazmasını istemiştir. Kitabın içeriği o dönemdeki cinsel ilişkileri bütün boyutlarıyla ortaya koymaktadır. Bu eserin Yavuz Sultan Selim tarafından da beğenilip okunduğu, şair Gazali'nin onun döneminde el üstünde tutulmasından anlaşılmaktadır. Deli Birader lakaplı Gazali İstanbul'a döndükten sonra da Padişah Kanuni Sultan Süleyman ve Veziri Azam İbrahim Paşa tarafından desteklenmiştir. Kendisi de oğlancı olan şair Gazali'nin macerası aynı zamanda Osmanlı devlet adamlarının macerası olarak da kabul edilmelidir. Anlattığı olaylar da devletin üst yönetiminin bildiği, onayladığı olaylardır. Yani Osmanlı yönetici sınıfı Gazali'nin anlattığı cinsel hayatı bilen ve hatta yaşayan bir sınıftır. Gazali'nin asla evlenmediği, oğlanlarla yaşadığı ortadayken onun bir şehzade ve sonraki iki padişah Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından korunmasının sebebi de budur. Türk tarihi ve edebiyatı açısından ölümsüz ve benzersiz bir eser bırakan şair Gazali'yi saygıyla anıyoruz. Edebiyat ve kültür tarihimiz açısından çok değerli olan bu eseri Üstad Orhan Şaik Gökyay'ın Ziyafet Sofraları, Mevaid-ü Nefais fi Kavaid-il Mecalis adlı eseri pis bir kitap diye kötülemesi ise tarihsizce olmuştur. Dipnot bakınız Gelibolulu Mustafa Ali, Görgü ve Toplum Kuralları üzerinde Ziyafet Sofraları, Mevaid-ü Nefais fi Kavaid-il Mecalis Cilt 1, sayfa 21. Osmanlı üst tabakasının sözcüsü konumundaki şairlerin oğlancılığına Abdülbaki Gölpınarlı Divan Edebiyatı Beyanındadır adlı kitabında divan edebiyatında aşk başlığı altında değinmiş, bazı örnekleri kısaca aktarmış, sonra da unutup gitmiştir. Bu konuda en cesaretli adımı divan şiirinde Sapık Sevgi adlı eseriyle İsmet Zeki Eyüboğlu atmıştır. Murat Bardakçı Osmanlı'da Seks adlı eserinde değerli belgeler aktarmışsa da oğlancılığın bir ahlaki sistem haline getirilerek yaygınlaştırılıp yaşatıldığını dile getirmemiştir. Konuyu doğru bir bakış açısıyla gündeme getiren ise genç araştırmacı Halit Erdem Oksacan olmuştur. Oğlancılıkla ilgili can alıcı noktalardan birisi de konuyla ilgilenen akademisyenlerin pek büyük bölümünün oğlancılığı tasavvuf üstünden kutsamaya kalkışmalarıdır. Elinizdeki bu eser işte bu sahte akademik anlayışla da sert bir mücadele başlatan ilk çalışmadır. Bu çalışmada eski metinlerde açık açık yazılan cinsel terimleri ve deyimleri mümkün olduğunca anlaşılır halde aktarmaya gayret gösterdik. Lakin cinsel organ adlarında ve ilgili terimlerde sözcüğün tek harfini atıp yerine nokta koyarak vermeye çalıştık. Kitabın sonuna metinlerden yola çıkarak oluşturduğumuz bir oğlancılık sözlüğü ekledik. Osmanlı'da oğlancılığın dinsel, ekonomik, sosyal, tarihsel nedenlerini yine Osmanlı belgelerinden göstererek akademik camiamızın bu konuda yaptığı karartmayı sona erdirecek güçlü bir adım attık. Bu eserin divan edebiyatı yorumlarına artık yeni bir yön vermesini umuyoruz. Çünkü oradaki sevgilinin kadın değil, oğlan güzeli olduğunu da pek açık olarak bu çalışmayla gösteriyoruz. Okuyun, Büyük Atatürk'ün Osmanlı sisteminden neden nefret ettiğini daha iyi anlayacaksınız. Birinci ayrımın sonu, sayfa 16.